Ayrım 23.
O kadar endişe ettim ki. Haklısınız. Ecelimle ölünceye kadar başıma hiçbir şey gelmez benim Tayış'a. Lelya uyuyor mu? Hiç uykum yok. Gel senin odana gidelim de uyandırmayalım onu. Söyleyeceklerim var. Taya tereddüt etmişti. Ya öğrenirse annesi gecelerini bu genç adamla konuşarak geçirdiğini? Ne düşünürdü kim bilir? Ama bu kaygısını söylemedi Pavel'e. Alınmasından korkuyordu. Karanlık odada yan yana oturdular. Korçagil'in soluğunu yüzünde duydu Taya. Birkaç aydan beri o eski bahçede karar vermiş olduğu şekilde yaşadığını anlattı ona Pavel. İşte durum bu. Ailenin içinde kargaşalık daha henüz başlıyor. Zehirli bir hava esiyor burada. Mümkün olduğu kadar uzağa kaçmalı. Sıfırdan başlamak gerek. Bu kavgaya girdim bir kere, sonuna kadar gideceğim. Senin de karanlık, sevinçsiz bir yaşamın var. Biraz aydınlatmaya karar verdim bu yaşama. Ne demek istediğimi anlıyor musun Taya? Benimle evlenir misin? Allak bullak olmuştu Taya. Şaşkına çevirmişti onu bu son sözleri. Pavel devam etti. Derhal yanıt vermeni şart koşmuyorum Taya. İyiden iyiye düşünmeni isterim. Hiçbir giriş yapmadan doğrudan doğruya böyle öneride bulunmam seni şaşırtmış olabilir. Ama lafı uzatmak niye yarar ki? İşte elim küçük kız. Bana güvenebilirsin. Birbirimize yararlı olabiliriz. Ama bir koşulum var. Evliliğimiz senin sosyal ve insani bakımlardan, bütün genlerden sıyrılıp kurtulacağın ana kadar geçerlidir. O andan itibaren her türlü taahhütün dışında sayılacaksın. Söylediğini yapmasını seven bir insanım. Zaten belki de günün birinde bir harabe haline geliveririm, kim bilir. Böyle bir durumda seni bağlamak istemem. Birkaç saniye süren bir sessizlik oldu. Okşayıcı tatlı bir sesle devam etti Pavel. İşte sana dostluğumu ve sevgimi sunuyorum. Elini tutmuş ve bırakmamıştı kızın. Ve sanki Taya önerisini kabul etmişçesine sakin bekledi. Aldatmaz mısın beni? Bir gün gelip bakınca yüz çevirmez misin benden? Sözler delil değildir Taya. Bana ihanet etmedikleri takdirde dostlarıma ihanet etmem, inan. Günler geçiyordu. Çalışıyordu Pavel. Okuyordu durmadan gece geç saatlere kadar notlar alıyordu. Gece yarısından sonra avluya çıkan ihtiyar can sıkıcı komşusunun pencere kapaklarından sızan ışığı görünce ayaklarının ucuna basarak yaklaşıyor ve burnunu pencerenin aralığına dayayıp kitapların üzerine eğilmiş olan kafaya bakarak söyleniyordu kendi kendine. Namuslu insanlar uykuya yatmışken bu herif ışık yakar, evin sahibiymiş gibi dolaşır durur içeride. O geldiğinden beri kızların bana kafa tutmaya başlaması da cabası. 8 yıldan beri ilk olarak boş zaman bulmuştu Pavel, bir yenilikçi heyecanıyla ve bazen günde 18 saat okuyordu. Saati bozulabilirdi ama bir akşam Taya'nın kulağına fısıldadığı sözler ona yepyeni bir güç vermişti. Konsolu başka bir köşeye aldım. Odanın kapısı açılıyor artık. Bana bir şey söylemek istediğin zaman kardeşimi rahatsız etmen şart olmayacak. Pavel kızarmış, Taya ise sevinçten gülümsemişti. Anlaşmışlardı. Gece yarısından sonra pencere kapaklarından sızan ışığı artık göremez olmuştu ihtiyar. Güçlükle gizlenen bir sevinç sezdi annesi Taya'nın bakışlarında ve kızın pırıl pırıl yanan gözlerinin altındaki mor halkalar uykusuz geçen geceleri dile getiriyordu. Gitar sesleri ve türküler küçük dairede gitgide daha sık duyulur olmuştu. Taya'nın içinde yatan kadın uyanmıştı artık ve acı çekiyordu bu gizli aşktan. En ufak bir gürültüden ürperiyor, annesinin ayak seslerini duyduğunu sanıyor ve geceleri odasının kapısının kilitli olduğu sorulursa ne yanıt vereceğini düşünerek endişeye kapılıyordu. Avutmaya çalışıyordu Pavel onu. Ne korkuyorsun yani? Her şey bir yana, kendi başımıza buyruk değil miyiz biz? Rahat uyumana bak, hiç kimse karışamaz özel yaşamımıza. Değişikliğin nedenini ilkin Lelya anladı. Sonra da anneleri. Tehlike çanını çaldı kadın. Korçagin'den beklediği bu değildi. Genç komünistler toplanıyordu kiracının odasında. Bir ağızdan söylenen emek ve mücadele türkülerinin uğultusu arı kovanını andıran odadan yayılarak ihtiyarın odasına kadar ulaşıyordu. Rüyasını gerçekleştirmeye çalışıyordu Pavel. Yavaş yavaş edindiği bilgiler sayesinde yeniden safa girmek. İşte tam o sırada bahtsız öğrenci George çıkıp geldi Moskova'dan karısıyla birlikte ve kayınbabasının evine yerleşti. Annesinden para sızdırmak amacıyla dönmüştü. Evdeki çatışmada ihtiyarın tarafını tuttu tabii ve Sovyetlere düşman kayınbabasının da desteğiyle Korçagin'i evden atıp Taya'dan ayırmak kararını verdi. Başka bir kentte iş bulan Lelya 15 gün sonra annesiyle çocuğunu alıp gidecekti. Pavel ile Taya da deniz kıyısında küçük bir kente yerleştiler. Sana söyleyeceğim çok şey var Artem. Bu türlü bir mektup yazabileceğim tek insan sensin. Beni tanırsın çünkü. En küçük sözlerimi bile anlarsın. Sağlık mücadelesi cephesinde yaşam beni hırpalamaya devam ediyor. İndirdiği bir darbeden ben daha henüz kurtulur gibi olurken derhal yetişip ilkinden daha korkunç bir darbe yerleştiriyor. İşin kötüsü de kendimi savunabilecek halim yok. Sol elim başlamıştı itaatsizliğe ve yeterince ağırdı bu durum. Şimdi de bacaklarım ihanet ediyor. Yataktan masaya kadar bile güçlükle sürüyorum Artem. Yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. Bir deniz parçası görünüyor pençeremden. Bolşevik yüreği kendisini emeğe, mücadeleye, sizlere doğru önüne geçilmez bir şekilde çekip sürüklemek isterken, hareketsiz vücudu, iradesinin kontrolünden çıkmış bir adamınkinden daha korkunç bir trajedi düşünebilir misin? Ama umudum var da, çok geçmeden saftaki yerimi alacağıma, hücum alaylarının ortasında benim süngümün de parıldayacağına inanmak istiyorum. İnanmamak elimden gelmiyor. İnanmaya hakkım yok. 10 yıllık parti yaşamı direnme sanatını iyice öğretti bana. Ve şefin, Bolşeviklerin zapt edemeyeceği kale yoktur diyen sözleri benim için de geçerli. Yaşamım bilgi edinmekten ibaret. Kitaplar, kitaplar, gene kitaplar. Bir dolu şey öğrendim Artem. Başlangıç olmak üzere bütün klasikleri okudum. Komünist Üniversitesi'nin ilk yıl sınavlarını başarıyla verdim mektuplaşma yoluyla. Akşamları gençlik örgütü üyeleriyle toplanıyorum. Sonra Tavşa da gelişiyor. Her gün biraz daha. Beni seviyor. İki dost olarak yaşıyoruz birlikte. Benim 32 ruble tutan emeklilik aylığımla onun ücretinden ibaret kazancımız şimdilik. Taya partide yavaş yavaş ilerliyor. Bir yandan da bulaşıkçılık yapmakta, bir zamanlar benim de yapmış olduğum gibi. İlk delege kartını bir zafer havası içinde getirip gösterdi bana. Benim gözümde olduğu gibi onun gözünde de basit bir kağıt parçasından ibaret değil bu kart. Yepyeni bir varlığın doğuşunu görüyorum onda ve elimden geldiğince yardım ediyorum. Annesi geldi iki kere üst üste. Hiç farkında olmadan kızı geriye doğru çekmek, o iki yüzlü hayata, aşağılık kişisel çatışmalar yaşamına sürüklemek istiyor gene. Bu kadına kendi acılığının kızının yoluna gölge düşürmemesi gerektiğini anlatabilmek için saatlerce nefes tükettim. Ama boşuna. Annesi bir gün Taya'ya set çekeceğini ve bir kesin savaşın kaçınılmaz olduğunu seziyorum. Dostça sıkıyorum elini. Pavel. Devam ediyordu yaşam. Taya çalışıyor, Pavel okuyordu. Ve birdenbire yeni bir felaket geldi çöktü üstüne. Her iki bacağına da ilme inmişti. Şimdi yalnız sağ kolu kalmıştı kendisine itaat eden. Gösterdiği bütün çabaların başarısızlığa uğraması sonunda anladı ki bundan böyle en basit bir hareketi gerçekleştirmek bile olanaksızdır. Umutsuzluğunu cesaretle gizledi Taya. Kocasına yardım edememenin acılığını sessizce yaşadı. Suçlu bir çocuk gibi gülümseyerek "Tavşa," dedi Pavel. "Boşanmamız gerekiyor. Anlaşmamız böyleydi yavrucuğum." Demeye kalmadan yeni bir felaket çöktü. Taya zaferden sefere koşup kent Sovyeti delegeliğinden parti üyeliğine yükselirken hastalık boş durmamış, yıkıcı eserini geliştirmişti. Dayanılmaz bir acının ateşi sarmıştı Pavel'in sağ gözünü ve iltihap çok geçmeden sol göze de sıçradı. Körlüğün ne olduğunu da anladı Pavel. Siyah bir örtü dünyayı kesin olarak alıp götürdü ondan. Annesi ve Taya sınırsız bir umutsuzluğa kapıldılar. O ise onlar iki kadar sınırsız bir sakinlik içinde kararını vermişti. Beklemek gerek. Durumu değiştirmek için hiçbir çare yoksa, artık bir daha yerimi alabilmek umudu hepten kesilmişse bu işi kökünden halletmek gerekecek. Arkadaşlarına yazarak gençlik toplantılarının kendi odasında devam etmesini istedi. Bölge komitesi sekreteri buna karşıydı. Moskova'ya gidip bir kliniğe yatması gerektiğinden, dinlenmesinin şart olduğundan dem vurmaya başlamıştı. Hırçın bir sesle sözünü kesti Pavel. "Bana insan gerekli yoldaş Bolner. Yaşayan insanlar gerekli. Tek başına kendi kendime terk edilmiş olarak kaldığım takdirde tükenirim ben. hem çok çabuk tükenirim. Ve şimdi bu insanlar her zamankinden çok daha gerekli bana. Gençleri gönder özellikle. Köylerde kendiliklerinden sola doğru, komüne doğru kayan gençler var. Kolhoz çok dar gelir onlara. Gözetmek gerek gençleri, yoksa taşarlar. En iyi bildiğim şeylerden biri de budur. Ben de öyleydim. Peki dedi Volmer. Tam sana uygun bir tip göndereceğim İlkin. İsmi Lev Bersenev. Yüksek frekanslı bir transmütöre benzersiniz ikiniz de bir araya gelince. Verem'in saf dışı etmek istediği aktif, özverili, eski bir militan. Bir radyo amatörü üstelik. Hasta haliyle bile insanı allak bullak eden enerjik bir tip. Zaten daha şimdiden altından kalkamayacağı kadar yükü var. Pavel öfkelenmişti. Niye o kadar yükleniyorsunuz öyleyse çocuğa? Niye mi? Anlatsam senin hakkında o da böyle düşünür. Yük hayvanı mı yani Korçagin diye haykırır. 5 yıl hastanede kalıp yaşamaktansa tam randımanla 1 yıl yaşamayı yeğliyor çünkü. Sonunda ben de inanmaya başladım ki ancak sosyalizmi kurduktan sonra insanları esirgeyebileceğiz biz. Haklısın. Ben de 5 yıllık bir sürekli çürümeye 1 yıl doğru dürüst yaşamayı yeğlerim. Ama biz bazen gücümüzü can yani bir şekilde cömertçe harcıyoruz. Şimdi ancak kavruyorum ki bu tutum bir kahramanlıktan çok düşüncesizlikten ileri geliyor. Sağlığıma karşı bu kadar zalimce davranmaya hakkım olmadığını ancak şimdi anlıyorum. Bu partizan eylemlerine itibar etmemiş olsam birkaç yıl daha dayanabilirdim belki. Yedeğe ayrıldığı için söylüyor bunları diye düşündü Volmer. Girsin yeni mücadeleye, bak nasıl unutur hepsini. Uykuya dalmıştı koca ev. Oradan oraya dönüp duruyordu Taya yatakta. Bitkin bir halde ve geç saatlerde dönüyordu eve. İşe vermişti kendini baştan aşağı. Bersenev'in sözlerini hatırladı Pavel. Bir bolşevin karısı aynı zamanda bir parti yoldaşıysa o karı koca birbirlerini görmüyor demektir. İkisi de artı kutuplu iki niceliğe benzerler. Hiç bozuşmazlar örneğin. Karşılaşmaya zamanları olmaz ki bozuşsunlar. Şikayete hakkı var mıydı Pavel'in bu durumdan? Bir zamanlar Taya akşamlarını ona hasrederdi. İlk aşk çağındaydı bu. Şimdi ise eski öğrencisi bir parti yoldaşı olmuştu aynı zamanda. Taya ilerledikçe kendisine ayıracağı zamanın da kısalacağını anlıyordu Pavel ve kabul ediyordu. Doğal olan da buydu. Gençler gene odasında toplanıyor ve Pavel yönetiyordu toplantıları. Bu şekli akşamlar ona yeni bir enerji veriyor, yaşama bağlanma arzusunu kurbaşlıyordu. Ve körlüğün alıp götürdüğünü radyo geri getirmişti. Öğrenme olanağı vardı gene. Ve bu önünde durulmaz öğrenme arzusu yana yana biten bir vücudun dayanılmaz bir ağrısını unutturuyordu. Burası Moskova. Sönmüş gözlerinde bir sevinç parlıyordu Pavel'in. Magnitosya'da emekçiler yeni bir zafer kazandı. Ve mutluluğuna payan yoktu Pavel'in. Bir dişi kurt sürüsünü andıran vahşi kar fırtınaları Ural donları geçiriyordu hayalinden. Rüzgar durmaksızın inmiyor ve ikinci konsomolistler kuşağı gece gündüz demeden mücadeleye devam ediyordu. Yeni nöbetçilerin kurduğu bu dev işlerin yanında eski kuşak tarafından gerçekleştirilmiş Boyarka efsanesi biraz cüce kalmıyor muydu? Ülke güçlenmişti, büyümüştü insanlar. Ve Diyemper, tesbih havuzlarının çelik duvarlarını yıkmıştı. Sular altında kalmıştı insanlarla makineler. Ve genç komünistler gemi azıya alan doğa unsurlarına karşı hücuma kalktılar. Uykusuz, duraksız 2 gün süren dişe diş bir savaş sonunda yeniden çelik duvarlar arasına alındırmak. Yeni kuşağa layık yeni bir mücadeleydi bu. Radyo Dinleper kahramanlarını sayarken Pankratov'un ismini duydu Pavel ve selama durdu. Ardı arkası kesilmeksizin tam 18 ay süren bir acı. Profesör Averbach'ın kliniğinde görmesinin artık olanaksız olduğunu Pavel'e açıkça söylemişlerdi. Daha sonra yani iltihap hafiflediği zaman göz bebeklerini ameliyat etmeyi deneyeceklerdi. İltihabın yayılmasını önlemek için şarttı bu. Doktorların gerekli gördüğü her şeye izin verdi Korçagin ve neşter altında kaldığı saatler boyunca tam 3 kez yokladı kendisini ölüm. Ama bu tükenmiş vücuda yapışmış gibiydi yaşam. Kurtuldu Pavel. Ve Taya korkunç üzüntülerle dolu günlerden sonra dostuna yeniden kavuştu. Bir kadavra kadar soluktu Korçagin ama canlıydı ve her zamanki gibi sakin ve sevecendi. Bu kurtuluş mücadeleye doğru bir dönüş yoluydu onun için. Kış sona eriyordu. Ameliyattan son derece kansız çıkan Pavel, acılar, inlemeler ve yakınmalar arasında yaşamaya devam etmenin artık olanaksız hale geldiğini anlamıştı. Bu kadarı tamamdır. Bilime yeterince kan vermiş bulunuyorum. Arta kalan kanımı başka amaçlar yolunda kullanacağım. Opatorya sanatoryumunda tanımış olduğu bir kız yoldaş, Bojanova, ziyaretine gelmişti. Görüyorum ki, dedi, geçmeyen kalmamış başınızdan. Ama şevkiniz olduğu gibi duruyor. Demek 5 yıl önceki tasarınızı gerçekleştirmek istiyorsunuz. Çok güzel ama nasıl başaracaksınız? Güven dolu bir gülümseyiş dalgalanıyordu Pavel'in dudaklarında. Yarın özel bir cihaz gelecek benim için, dedi. Onsuz yazamayacağım. Satırlar birbirine karışıyor çünkü. Sayısız denemeden sonra bana en uygun gelen biçimi sonunda buldum. Elimin yazarken kaymasını önlemek için karton şeritler kullanacağım. Yazdığımı görmeden de yazma mümkün. Sabır sorunu. İyice anladım bunu. Kodovski tümeninin kahramanlıklarını anlatan bir hikaye yazmak istiyordu. Kendiliğinden gelmişti kitabın başlığı. Fırtınadan doğanlar. Ve o günden itibaren de tüm yaşamı bu eserin gerçekleşmesine bağlandı. Yavaş yavaş satır satır doğuyordu sayfalar. Her şeyi unutuyor, imajlara kaptırıyordu kendini. Onlarla yaşıyor gibiydi. Yaşayıp verememek olasılığının öfkesiyle doluydu. Ve sözcüğü sözcüğüne anımsamak zorundaydı bütün yazdıklarını. Bir tek sözcüğü unutur unutmaz onca çalışma yarıda kesilip kalıyordu. Annesi oğlunun yeni meşgalesini dehşet içinde izlemekteydi. Pavel yazarken oğluna yaklaşmaya cesaret edemiyor ve yere düşen yaprakları toplamak üzere eğildiğinde ''Başka bir şeyler yapsan nasıl olur acaba Pavluşa?'' diye mırıldanıyordu. Ürkek bir sesle ''Böyle durup dinlenmeksizin yazmak da neymiş?'' ve gülüyordu Pavel annesinin kaygılarına. Avutuyordu kadını. ''Merak etme anacığım, yakında bitecek.'' Tasarladığı kitabın ilk 3 bölümü bitince Odessa'ya, Kodolski tümeninde savaşmış eski askerlere yolladı. Düşüncesini almak istiyordu onların. Ateşli bir yanıt yazmıştı askerler ama kitap geri gelirken postada kayboldu. Aylarca süren emeği boşa gitmişti. Eserinin tek nüshasını hangi kör şeytana uyup da yollamış olduğuna son derece üzüldü Pavel. Ama umudunu yitirmeyip yeniden başladı. Ledenev elinden geldiğince yardım ediyordu yoldaşına. Nitekim 6 hafta geçmeden kitabın ilk bölümünü yeniden dökülmüş bulunuyordu. Bu arada onlarla aynı evde oturan bir ailenin kızı Galya, Pavel'in sekreteri olarak çalışmayı kabul etmişti. O günden sonra işler çok daha hızlı yürümeye başladı. Galya'nın kalemi tatlı çıtırtılar çıkararak ilerliyordu yaprakların üzerinde. Özellikle hoşuna giden yerleri tekrar tekrar okuyordu kız. Hayranlık içindeydi bu başarı karşısında. Kitaba inanan tek insan belki oydu. Ötekilerin gözünde zoraki bir işsizliğin doğurduğu basit bir zaman geçirme aracıydı bu kitap. Bu sırada yolu Moskova'ya düşen Ledenev ilk bölümü okumuş ve ''Aman dostum, devam et.'' demişti. ''Zafer kesindir. Büyük bir sevinci tatmaya hazırlan yoldaş Korçakin.'' Ve Galya'nın kalemi çatırdamaktaydı hep. Unutulmaz geçmiş, karanlığın içinden yavaş yavaş belirip ışıldıyordu. Bazen Pavel anılarına dalıp düşünmeye koyulduğu anlarda Galya, karşısındaki kör adamın kirpiklerinin titreyişine şaşkınlıkla bakıyor ve bu görmeyen gözlerin renk değiştirdiğini sezer gibi oluyordu. Öyle ki sönmüş olduğuna inanamıyordu bir türlü bu gözlerin. Göz bebeklerinden yaşam geçiyordu sanki. Gündüz yazılan bölümleri akşamları yüksek sesle okuyordu ona ve somurttuğunu görüyordu Pavel'in. ''Niçin surat asıyorsunuz öyle yoldaş? Bana kalırsa çok güzel oldu bu bölüm.'' ''Değil Galya, değil, çok kötü.'' Ve yetersiz bulduğu sayfalara bu kez kendisi başlıyordu yeniden. Şeritlerle sımsıkı sarılmış olan kolu durmadan sarsılıyor, egemen olamıyordu bir türlü eline. Ve güçsüz bir öfkeye, kendisini görmekten yoksun eden yaşama karşı sınırsız bir hiddete kapılarak her şeyi fırlatıp atıyor, kırıp parçalıyor kalemini, dudaklarını ısırmaya koyuluyordu kanatıncaya kadar. Kitap ilerledikçe yasak duygular kontrolünden kurtulup daha sık dile gelmeye başlamıştı. Ilık ve sevgi dolu hislerdi bunlar. En temel insani özdeyişlerdi. Ondan başka herkesin en tabii hakkı olan duygular. Ve hemen toparlıyordu kendini. Onlardan birine bir an kapılmanın kendisini uçuruma sürükleyeceğinden emindi. Taya gene geç ve yorgun dönüyordu eve. Maria Yakovlevna ile biraz konuşup hemen uyuyordu. Kitap bitmiş ve Leningrad'a gönderilmişti. Bir de gerçekleşirse, inatçı emek yollarıyla fethedilmiş yepyeni bir hayat başlayacaktı onun için. Kitabın kaderi kendi kaderini belirliyordu. Reddedildiği takdirde son güneşte batmış olacaktı. Umut verici, yani kısmi bir başarısızlık halinde işe yeni baştan girişmeyi göze alabilirdi. Postacı hiçbir zaman bu kadar acı bir sabırsızlıkla beklememişti Pavel. Günler geçiyor ve Leningrad susuyordu. Çok geçmeden endişe verici bir durum aldı editörlerin susuşu. Bir bozgunun sezintisi kaplıyordu içini yavaş yavaş. Ve Korçak'ın kitabı kesin olarak reddedildiği takdirde her şeyin biteceğini, kendisini yaşama bağlayan sok köprünün de yıkılmış olacağını gördü. Deniz kıyısındaki o eski bahçe canlandı hayalinde. Kendi kendine o gün sormuş olduğu soruyu sordu yeniden. Yaşam denen orospuyu yenmek için ne yaptın? Ne yaptın kırmak için bu demirden çemberi? Ve hüzünle yanıt verdi kendine. Bu kez her şeyi yaptım. Günler geçiyor, dayanılmaz bir hale geliyordu bekleyiş. Leningrad postası. Birkaç kısa cümle o kadar. Annesi de oğlu kadar heyecanlanmıştı. Pek değerli bulundu kitabınız. Derhal baskıya yollandı. Zaferi selamlıyoruz. Hızla çarpıyordu yüreği Pavel'in. Rüyası gerçekleşmişti işte ve kırılmıştı demirden çemberi. Elinde yepyeni bir silah, safa dönüyordu yeniden. Yaşama dönüyordu. Dimdik ayaktaydı ve bir an boş bıraktığı yerini yeniden alıyordu. Kitabın sonu